Ayrım 13. 7. gün İhsan Oktay Yanar. Sayfa 144.
Nitekim soğuğun iliklere işlediği yağmurlu bir günde telefonla Harbiye Nezaretine çağrıldığı vakit korktuğunun başına geldiğini anlamıştı. O yağmur altında elinde şemsiyesi nezaretin kapısından avluya girdiğinde bir mülazımın içtimada askere alınan erlere nutuk attığını görmüştü. Piyadeler, sırtında kırmızı düğmeli haki kaputlar, başlarında enveri serpuşlar, baldırlarında dolaklarla teçhiz edilmişti. İşte tam bu sırada acemi erlerden biri yerinden fırlamış İhsan Said'e doğru ''Baba, baba!'' diye koşarak, bağırarak koşmaya başlamıştı. Her ne kadar tanıyamadıysa da bu şahıs onun sözde oğlu Ali İhsan'dı. Peşinden de onun bu disiplinsiz hareketine kızıp köpüren eli sopalı iki çavuş koşturmaktaydı. Ali İhsan onu tanıyamayan sözde babasının yanına geldiğinde ona bir kayma uzattı. Çavuşlardan biri sopası tam bu sırada sırtına inmişti. Şaşıran İhsan Said unutup gittiği sözde oğlu Ali İhsan'ın verdiği 50 kaymayı almak gafletinde bulunmuştu ki çavuşlar zavallı acemi askere sopa üstüne sopa indirmeye başladılar. Kaymayı cebine atan İhsan Said, adam sen de dedikten sonra zavallı meçhul askeri kendi kaderine terk edip o yağmur altında çamurlu içtima alanını adımlayıp tam karşıdaki binanın merdivenlerini tırmandı ve üst kata çıktı. Bekleme odasında geçen yarım saatten sonra paşa yaveri aracılığıyla onu nihayet dairesine çağırdı. İhsan Said içeri girdiğinde paşanın sırtı ona dönüktü. İspanya'da şatolar ve Memaliki Osmaniye'de de yedi kubbeli hamamlar kuran mütekebbir ve mütteazzım paşayı her ne kadar akla ziyan olsa da onun gurur ve ihtirasını okşayan ileride karabasan olacak muazzam rüyalardan aşağısı kurtarmaz gibiydi. Yanına salavatla varılır bu vaziyo paşa, İhsan Said içeri girdikten sonra yaverin kapıyı kapadığını işittiğinde hiç istifini bozmadan pencereden dışarı bakmaya devam etti. Gerçi dışarıda kayda değer bir şey yoktu ama anlaşılan paşa derin bir tefekküre dalmış, muhteşem hayalleriyle basmakalıp fikirlerini kafasında yoğurmaktaydı. Neden sonra yüzünü ona dönmeden İhsan Said'e ''Hoş geldiniz'' dedi. İçinde bulunduğumuz müşkül durum nedeniyle vatanımız için büyük bir fedakarlıkla inşa ettiğiniz hava sefinesini memleket için satın almaya karar verdik. Bedeli olan 25 bin frank size derhal ödenecektir. Tebliğ ederim. Hiç şaşırmayan İhsan Said, nakit olarak mı ödeyeceksiniz diye sorunca, paşa hayır demişti. %5 faizle hazine tahviliyle ödeneceğiz. Lütfen evraklarımızı yaverimden alıp Dolmabahçe'de tasdik ettirdikten sonra bankadan hakkınızı alınız. Hangarınızı da yarın saat 5'e kadar tahliye edip Zeplin'in yüzbaşı Hayne'ye zabıtla teslim ediniz. Artık gidebilirsiniz. Güle güle. Paşanın dairesinden bükük boyunla çıkan İhsan Said yaverden evrakı alıp çantasına yerleştirdi. Avluya çıktığında askerler kalabalık dağılmıştı. Kapının önünde durdurduğu bir faytona binip o yağmur altında Dolmabahçe'ye yollandı. Köprüye vardıklarında yağmur durmuştu. Ama gökyüzündeki o kapkara bulutlar dersaadet semalarını kolay kolay terk edeceğe benzemiyorlardı. Fayton nihayet saraya vardı. İhsan Said arabadan indiğinde sarayın görkemli kapısının tam karşısındaki viran çeşmenin saçağı altında koyun koyuna yatan bir hırpaniler güruhu gördü. Sırtını duvara verip kalıp gibi serilmiş biri horul horul horuldarken başını onun omzuna yaslamış diğerinin açılmış ağzından salya sızıyordu. Pinekleyen bir itin yanındaki samanların üzerinde 1.80 uzanmış kafasını yastık niyetine onun karnına yerleştirmiş olanın ise içi geçmişti. İtin diğer yanındaki adam ise top patlasa bile uyanacak gibi değildi. Diğeri çeşmenin tuğla duvarına omzunu dayamış, sonuncusu ise bu şahsın hemen berisine semeri devirmişti. Cümlesi de davul çalsa işitmez görünüyorlardı. İhsan Said gerçi gaddar ve acımasız biriydi ama nedense başının gözünün sağlığı selameti için bir sadaka vermeyi münasip gördü ve Harbiye Nezaretinin avlusunda o tuhaf piyade erinin eline tutuşturduğu 50 kaymeyi bu hırpanilerden birinin kuşağına sıkıştırdı. Allah kabul etsin. Ardından bu zavallılara sadaka uçlandığından mıdır bütün işleri rast gitti. Sarayda evraklara gerekli mühürleri vuruldu ve imzaları attırdı. Bankadan her biri 500 franklık tam 500 tahvili teslim aldı. Ama yüreceği güm güm atıyordu. Nasıl atmasın? Canı cananı Döjira'ya varmasını sağlayacak hava sefinesini ertesi gün hava kararmadan Almanlara teslim etmek mecburiyetindeydi. Akşam ezanı okunurken trene bindi. Yanında gazetesi de vardı ama o gazete mazete okuyacak vaziyette değildi. Sadece kumav kürşü gibi düşünüyordu. Nihayet tren Ayastefonos'a vardığında her zamanki gibi İdris dedenin torunu Selahattin'in külüstür otomobiliyle istasyona kendisini karşılamaya geldiğini gördü. Otomobilin karpit lambalarının anca aydınlattığı toprak yolu kısa zamanda kat ettiler. Sonunda hangar ve kimisi çadırlarında bazısı nöbetteki Alman askerleri gözüktü. Egzozu ikide bir patlayan otomobili durduran İhsan Said, Alman çavuşa o gece bir veda ziyafeti vereceğini söylemişti. Dediğine bakılırsa hangarda Bomonti bira fabrikası imalatı, 40 kasa bira, 30 okka sucuk ve şu anda zeytinyağında kızartılmakta olan 20 kilo patates vardı. Avrupa'yı saatle 8'deki ziyafete nöbette olsun olmasın bütün Almanlar davetliydi. Bunları söylerken zaten saat 7.30 idi. Selahattin otomobili hangarın önünde istop ettirdiğinde içeri giren İhsan Said, verdiği talimat üzere monte edilip ayarları yapılan tayyarenin zeplinin altına rapt edildiğini gördü. Ayrıca 40 kişilik sofrada çoktan hazırdı. Bu iyi ki böyleydi çünkü Almanlar kendilerine verilen saatten önce sökün etmeye başladılar. Nihayet saat 8'de sofrada boş yer kalmamıştı. O muazzam zeplinin hemen altına kurulan masada biralar açıldı ve bardaklara doldurulmadan şişelerden içilmeye, şarkılar söylenmeye, naralar atılmaya başlandı. İhsan Said de onlarla birlikte gülüyor, Almanca aşk şarkılarına katılıyordu. Sanki o da askerler gibi sarhoş olmuş gibiydi. Nihayet "Ich habe eine Überraschung für Sie" dedikten sonra yerinden kalktı ve hangarın çıkışına yöneldi. Birkaç Alman askeri onun arkasından bakıyordu. Dışarı çıktığında duvara bitişik zeplin hangarının şalterini olduğu kulübeye girdi ve bir şalteri indirir indirmez hangarın o devasa kapılarını açıp kapayan elektrikli motorlar dişlileri gürültüleriyle döndürmeye başladı. Koskoca kapılar birbirlerine yaklaşarak hangarın yegane girişini kapatıyordu. Alman askerlerinin yüzlerindeki gülümseme dondu kaldı. Kapanmaya başlayan kapıların birbirlerine kenetlenmesine birkaç metre kala masadan fırlayıp kaçmaya çalıştılar. Ama nafile. Kapılar güm diye kapanıvermişti. İhsan Said ikinci şalteri indirince hangarı aydınlatan elektrikli ampullerinin silmesi sönüverdi ve zavallı Almanlar karanlıkta kaldılar. Neye uğradıklarını şaşırmışlardı ama çoğu yine bir eğlence bekliyor gibiydi. Çünkü güvendikleri İhsan Said onlara bir sürprizden söz etmişti. O anda olup bitenlere birkaçı kahkaha attı. Gel gör ki tepede bir delikten o korkunç fıs sesini işittiklerinde irkildiler. Hele hele burunlarına klor gazı kokusu geldiğinde başlarına ne geldiğini anlayan bir ikisi korkuyla bağırmaya başlamıştı. Gözleri ve genizleri yanmaya yüz tuttuğunda avaz avaz haykırmaya sonra da deli danalar gibi böğürmeye başladılar. Çünkü canları gidip gidip geliyor, zehirli gaz teneffüs eden biçareler ölümle pençeleşiyorlardı. Canhıraş feryatlardan bütün hangar inlemekteydi. Boğaz yangısından çığlıkları kesilip ciğerleri su topladığında hala ıhlayıp inildeyebilenler yok değildi. Yarım saat içinde işte bütün bu zavallılar kuyruğu titretmişti. Dinleriyle dinlensinler. Bu zalimce katliamı yapan barbar, Moğol cep saatini çıkarıp baktığında saat 9'u 3 dakika geçiyordu. Zavallı Almanların ecel şerbetini içtiğine kanaat getirince şalteri kaldırdı ve hangarın kapıları açılmaya başladığında ortalığa klor kokusu yayılıverdi. Allah'ın binasını yıkan katil Moğol, açık havada olmasına rağmen zehirli klor gazından etkilenmemek için mendilini çıkarıp ağzını burnunu kapadı ve yarım saat kadar hangarın havalanmasını bekledi. Ardından elektrik ampullerini yaktı. Burnunda mendille içeri girdiğinde 39 Alman askerinin yeşilleşmiş cesetlerini gördü. Az sonra Aman Baba ve İdris Dede de içeride cesetleri taşıyıp kubura atıyorlardı. Selahattin ise içi kalkıp ikide bir istifra ettiğinden onlara yardım edecek halde değildi. Gece saat 10'a doğru Almanlardan iz eser kalmamıştı. İhsan Said otomobile gidip çantasıyla geri döndü. Bunlar size ömrünüzün sonuna kadar yeter deyip 500 franklık tahvillerden 200'ünü Aman Baba'ya, 200'ünü ise İdris Dede'ye verdi. Para hesabından pek anlamayan dede sayması için tahvilleri torununa uzatmıştı. Kalan 100 tahvili de olan bitenlerden habersiz barınaklarında uyuyan amelelere ve ustalara bu geceki son bir iş karşılığında hemen şimdi dağıtması için Aman babaya teslim eden İhsan Sait, derhal dairesine çıkıp boş bir çanta buldu. Çünkü kucağındaki o siyah beyaz sevimli kedisiyle sevgilisi Döjira'nın fotoğrafı, mektubu vesaire evrak oradaydı. Zaten az sonra terk edeceği bu dünyada geri kalan hiçbir şeyin önemi yoktu. Gel gör ki içinde bulunduğu mahsurlu vaziyet nedeniyle eli ayağı birbirine dolaşıyordu. Ardından atlı kovalıyormuş gibi zeplin hangarına döndüğünde 500'er franklık tahvilleri göğüslerine sıkıştırmış amelelerin baş kaldırmadan İdris dede nezaretinde kalan 4 gaz hücresine hidrojen bastıklarını gördü. Topun ağzında olduğunu, öte yandan artık geri dönüş olmadığını gayet iyi bildiğinden elleri titriyor, zeplinin altında 4 dönüyordu. Ameleler ise işlerine 4 elle sarılmış, canla başla çalışarak altına tayyare rapt edilmiş hava sefinesini hazırlamaktaydılar. Benzin tankları da doldurulduğunda vakit gece yarısını çoktan geçmişti. Zeplinin kumanda kabinine önce Selahattin çıktı ve alavereye tırmanıp motor kabinine geçti. İhsan Sait ve İdris dede ise ahşap merdivenden kumanda kabinine çıktılar. Aman baba aşağıda amelelerin başındaydı. Yukarıdaki kumanda ve motor kabinlerinden 20'şer uçlu iniş palamarları sarkıtıldı. Aşağıdaki aman babanın emriyle 60 kadar amele bu palamara asıldı. Aman babanın hazır ol, dikkat, şimdi demesiyle bu iş için görevli ameleler zeplini kum torbalarına bağlayan halatları baltayla kopardılar. İşte tam bu anda palamarlara var güçleriyle sımsıkı asılan adamların ayakları yerden kesilir gibi oldu. Aman baba korkuyla herkes palamarlara diye bağırınca geri kalan ameleler de telaşla koşuşturup halatlara asıldı. Ve tepesi neredeyse hangarın tavanına değen zeplin hasar görmekten böylece kurtuldu. Aman baba, haydi aslanlarım göreyim sizi diye haykırdıktan sonra palamar adamlar kendilerini paralayarak zeplini hangardan dışarı çekmeye başladılar. Göklere yükselmek için can atan bir ejderhaya benzeyen hidrojen dolu devasa hava sefinesinin halatlarına asıldıkları için zaman zaman ayakları yerden kesili kesili veriyor. Yerden yükseldikleri böylesi durumlarda sanki boşlukta koşuyorlarmış gibi bacaklarını sallıyorlardı. Nihayet dışarı çıktıklarında bu kez kendi terleriyle değil şiddetli yağmurla ıslandılar. Üstelik zeplini oraya buraya kımıldatan şiddetli rüzgar amelelerin işlerini zorlaştırıyordu. Aman baba, palamarları sakın bırakmayın. Kur'an-ı Kerim'e nasıl yapıştıysanız halatlara da öyle yapışın. 40 adımımız kaldı diye bağırdığında amelelerin çoğunun takati tükenmişti. Nihayet zeplini hangardan yeterince uzağa götürebildiler. Ama hemen hepsi sıfırı tüketmişti. Çok geçmeden zeplindekiler palamarları aşağı bıraktılar. Hava sefinesinin kumanda kabininde İdris dede açtığı iskele ve sancak pencerelerindeki mesnetlere makinalı tüfekleri rapt ederken İhsan Sait, makine dairesi telgrafının kolunu geriye çekti ve muhabere borusundan motor kabinine ''Selo, iskele ve sancak motorları marş, yarım yol ileri!'' diye bağırdı. Selahattin manyetoları çevirip irtifa motorlarını gürül gürül çalıştırınca zeplinin 4 pervanesi birden flap flap flap flap pırrrr sedasıyla dönmeye başladı. İhsan Sait kordona asılıp kış safrası tankından su boşaltınca zeplin bir süre kuyruk havada yol aldı. Ancak dümeni kırıp hava sefinesini rüzgarın estiği yere döndürdükten sonra baş safra tankının valfına bağlı kordona meyil saati 14 dereceyi gösterene kadar asılır asılmaz aşağıdaki herkesin üzerine zeplinden hoş diye su boşaldı. Zeplin artık dolması olması gerektiği gibi pupasını rüzgara vermiş, burun yukarı seyrediyor, o karanlık gecede ve yağmur altında göklere yavaş yavaş tırmanıyordu. Allah nazardan saklasın, bu koskoca hava sefinesi gerçekten muhteşemdi. Maşallah, barekallah, la havle ve la kuvvete illa billah. Fakat maalesef işte bu esnada bir talihsizlik kapkara yağmur bulutlarını dağıttı ve dolunayın ışığı zeplini bir süre gün gibi açığa çıkardı. Çok geçmemişti ki az uzaktaki Alman yüzbaşı ile adamlarının bulunduğu karargah çadırlarından alarm diye bir feryat duyuldu. Az sonra bir işaret fişeği atıldı. Derken karbon ark lambalı projektörün gökteki yağmur bulutlarını ve karanlığı adeta yırtan 800 milyon mumluk ziya hurmesi göründü. Bu durum karşısında yüreği ağzına gelen aman baba ne yapacaklarını bilmez halde kendisine bakan amelelere ''Burası az sonra cehenneme dönecek. Beklersek hiçbirimiz sağ kalmayız. Herkes burayı derhal terk etsin.'' diye bağırdı. Adamcağızlar barakalardan o güne kadar biriktirdikleri liraları, beşi bir yerdeleri, hisse senetlerini kaptıktan sonra çil yavrusu gibi tabana kuvvet dört bir yana koşuştururlarken Almanların projektörü zeplini bulup ona sabitlenmişti bile. 5 dakika kadar sonra bir puntluk infilaklı mermiler atan Zatül Hareke Tayyare Defi topunun o Maxim flakın güm güm güm güm sedaları işitilmeye başlandı. Ama Zeppelin'in kumanda kabinindeki İhsan Said, elindeki yegane tenvir fişeğini aşağı atınca parlayan magnezyumun o son derece kuvvetli ziyası nişancıların gözünü aldı ve atışları isabetsiz oldu. Ayrıca düşerken hala parlayan tenvir fişeğinin ziyası mıntıkayı da aydınlattığından elindeki saniyeli saatle bomba nişangahı başındaki İhsan Said, dümeni İdris dedeye bırakmış ve ihtiyara 6 derece sancak, şimdi 2 derece iskele diye talimatlar veriyordu. Nihayet Almanların projektörünün üstüne geldiklerinde 220 puntluk bombayı aşağı bırakan düğmeyi çevirdi ve 10 saniye kadar sonra Zeppelin aşağıdan gelen gümbürtü ile sarsıldı. Projektör sönmüştü ama Maxim Flak ay ışığında hala görünen hava sefinesine ateş etmeye devam ediyordu. İhsan Said muhabere borusundan motor kabinine yarım yol tornistan emrini verince yine nişangah başına geçti ve attığı tenvir fişeği artık söndüğünden işini sağlama bağlamak için hedefine bu kez 3 adet 220 puntluk bomba bıraktı. Birbiri ardı sıra işitilen patlamalar kabinin camlarını zangırdatmıştı. Derken sancak alabanda edip artık boş olan hangarın üzerine tam yol seyretti. Havanın aydınlanmaya başladığı o saatte senelerini geçirdiği hangara son bir kez baktı ve nişangâhtan rüzgara asyaplayıp 660 puntluk bombaları hangarın ve imalathanenin üzerine yolladı. Korkunç patlamalar o kadar şiddetliydi ki her bir patlamada sarsılan Zeppelin'in zarar görebileceğinden korktu. Aşağı baktığında hangardan, imalathaneden, barakalardan eser kalmadığını gördü. Demir minareler artık tarih olmuştu. Hava aydınlanıyordu. Tam bu esnada İdris dedenin Fokker teyyaresi saat 3 istikametinde diye korkuyla bağırdığını işitti. Şafak atmış bir halde dümeni bir yandan 90 derece sancağa basarken bir yandan da motor kabinindeki Selahattin'e derhal gözetleme platformuna çık ve makinalı tüfeğin başına geç, başımız belada diye bağırıyordu. Zeppelin'in başını ta uzaktan süratle yaklaşan Fokker'e döndürdüğünde hava sefinesinin en tepesindeki platforma tırmanmış Selahattin buradaki silahı dolduruyordu. Nitekim tayyare yaklaştığında tetiğe dokunup onu kurşun yağmuruna tuttu. Ama isabet kaydedememiş olmalıydı ki Fokker çevrelerinde arı gibi vızır vızır dönüyordu. Nihayet tayyareden makineli tüfek ateşi açılmıştı. Buna iskele tarafındaki Maxim ile İdris de direnmeye çalıştı ama vızıldayan kurşunlardan biri kabinin camını şangırtıyla dağıtıp pop diye bir sesle ihtiyarın göğsüne saplanıverdi. İdris de kanlar içinde yere yığılıvermişti. Bu sırada gözetleme platformundaki Selahattin'in artık nasıl bir talih eseri ise kuyruğundan hasar verdiği tayyare virile girmiş, döne döne düşmeye başlamıştı. Gel gör ki İhsan Said iskele tarafına baktığında tehlikenin geçmediğini dehşetle gördü. İkinci bir Fokker makineli tüfeğiyle ateş ede ede üstlerine geliyordu. İşin daha da fenası tepedeki Selahattin muhabere borusundan kumanda kabinine cephanesinin bittiğini haykırmaktaydı. İhsan Said boruya ağzını yaklaştırıp ona "Selo, hemen aşağıya in ve Zeppelin'in altındaki tayyaremize binip şu Fokker'in hakkından gel. Başka çaremiz yok. Ya da en iyisi buradan kaç. Çünkü deden öldü." diye bağırdı. Muhabere borusunun öteki ucundan bir feryat işitilmişti. İhsan Said kabinin penceresinden baktığında geniş bir kavis çizen Fokker'in tekrar taarruz etmek üzere olduğunu gördü. Derhal kabinin arka penceresine gidip baktı. Selo, Zeppelin'e asılı tayyareye binmiş, motora benzin pompalıyordu. Nihayet rabıtanın suslasına bastı ve vaktiyle onca emekle yaptıkları tayyarelere Zeppelin'e asılı olduğu mesnetten kurtulup aşağı süzülmeye başladı. Selo, manyetoyu çevirir çevirmez motor gürül gürül çalışmıştı. Üstelik Lewis makinalı tüfeği ateşe hazırdı. Şükür ki böyle bir şey beklemeyen Alman pilotun arkasına geçip ateş etmeye başladı. Ancak ne kötü talihtir ki Fokker havada bir takla attıktan sonra Selo'nun arkasına geçip kurşun yağdırdı. Alman pilotun vızır vızır yağdırdığı mermiler tayyarenin çevresine geçiyor, bazen de kuyruk takımını, kanatları ve hatta gövdeyi delip geçiyordu. Bu yetmiyormuş gibi Selo'nun 9 numara gözlüklerine bir de kapkara motor yağı sıçradı. Zavallı artık kör gibiydi. Ama yapabileceği son bir şey olduğunu düşündü. Levyeyi çekip tırmanmaya başladı. Alman da onu takip ediyordu. Selo mümkün en fazla irtifaya erişti. Derken hemen hemen hiçbir şey görmediği halde levyeyi itip aşağıya pike yapmaya, bir yandan da gaz vermeye başladı. Hasmının onu takip ettiğinden emindi. Zemine doğru süratle yaklaşıyordu. Çarpacağı anı hesapladı. Ardından bir kelime-i şehadet getirdi ve levyeyi var gücüyle kendine çekip ani bir tırmanışa geçti. Kanatları kopacak gibi gerilip gıcırdayan tayyare şahlanmıştı. O ise havanın tazikiyle kanatların gövdeden fırlayıp gitmemesi için dua üstüne dua ediyordu. Temiz kalpli olduğundan mıdır böyle bir şey olmadı. Ama arkasından gelen makine tüfek sesleri kesilmişti. Kasketinin yeniyle gözlüğünü sildiğinde sürat haddini aştığı için pikeden sonraki o manevraya dayanamadığından bir kanadı gövdesinden kopmuş Fokker'in döne döne düştüğünü seçti. Kurtulmuş ve dedesinin öcünü almıştı. Yukarı baktığında ise Zeppelin'in gittikçe yükseldiğini fark etti. Hava sefinesinin kumanda kabininde İhsan Said, dümeni gündoğusuna kırmış, kıyamet misali fırtınada ve 800 metre irtifada cehennem ateşinin isi gibi kapkara o yağmur bulutuna girmek üzereydi. Nihayet şeytanın nefesi gibi zifiri karanlık bulutun içinde kayboldu. Kabinin sancak tarafındaki makineli tüfeğin mesledinden söküp aşağı attı ve pencereyi indirip kapattı. Silahı aşağı atarken elinde ve namluda Aziz Elmonur'un parıldadığını fark etmişti. Elektrikiyet-i sekinenin bir eseri, ya aynı nur aşağı sarkan telsiz anteninde iskele etrafındaki projektörün kenarlarında ve demirleme halatının ucunda da parlıyordu. 900 bin metreküp hidrojenin kaldırdığı bu devasa zeplin, hükümranlık sahasını ihlal ettiğinden midir, gökleri adeta çıldırtmıştı. Şiddetli yağmur camları kamçılıyor, aynı anda birkaç yönden birden esen kuvvetli rüzgar hava sefinesini sarsıyordu. Az sonra bulutun içinde balkırlar oynaşmaya başladı. Karanlık pusu yırtan bir şimşek çakar çakmaz kulakları sağır eden bir gök gürültüsü gümbürdeyiverdi. Ve kabinin camları zangır zangır zangırdadı. Barikalar çakıp sayikalar düşerken cadı tütsüsü kadar zifiri ve dev cüssesi kadar kallavi o cehennemi bulutta elvan elvan altuni ve fırfırî pertevler oynaşıyordu. 13. ayrımın sonu, sayfa 154.